Ayrım 20.
Oblomov hala kanepede uzanmış, bu sabah Olga ile konuştuklarını bir olumlu bir olumsuz anlamlar veriyordu. Beni seviyor, benimle ilgili. Ne için olmasın, hep beni düşünüyor. Şarkı söylerken benim için coştu. İkimiz de aynı şeyleri duyduk. Bu düşünce gururunu tatlı tatlı okşuyor. Hayatı birdenbire ışık ve renk kazanıyor. Önünde sihirli bir yol açılıyordu. Kendisini Olga ile beraber Avrupa'da, İsviçre'nin göllerinde, İtalya'da, Roma harabelerinde, gondollarda, Paris'in, Londra'nın kalabalığı ortasında ve nihayet onun dünya cennetinde, Oblomovka'da görüyordu. Olga sevimli konuşmasıyla, beyaz ve temiz yüzüyle, zarif gerdanıyla bir tanrıça gibiydi. Köylüler ömürlerinde böylesini görmemişlerdir. Bir melek görmüş gibi olacaklar. Önünde diz çökecekler. Hayalinde onunla otlar üzerinde, ağaçların gölgeleri altında yürüyor, şarkılarını dinliyor. Oblomov hayatın rahat, tatlı akışını duyar gibi oluyor. Gerçekleşmiş arzularının mutluluğu içine gömülüyordu. Birdenbire yüzü değişti. Kanepeden kalkarak odanın içinde bir aşağı bir yukarı gezindi ve yüksek sesle ''Hayır, buna imkan yok. Benim gibi manasız, gözleri uykulu, yanakları sarkmış, uyuşuk bir insanı sevmek. Benimle alay ediyor herhalde.'' Aynanın önünde durdu, kendine baktı. İlkin kendini beğenmedi. Sonra gözleri parladı ve gülümsedi. ''Şehirdekinden daha iyiyim. Daha genç duruyorum. Gözlerim o kadar donuk değil. Bir arpacık çıkmaya başlamıştı, kayboldu. Buranın havasından olacak. Bir hayli de yürüyorum. Şarap içmiyorum. Gündüzleri yatmıyorum. Mısır'a gitmesem de olur.'' Bir uşak Olga'nın teyzesinden onu yemeğe çağırmaya geldi. Oblomov, ''Geliyorum, geliyorum.'' dedi. Uşağı giderken geri çağırarak ''Dur, al şunu bakayım.'' dedi ve eline biraz para sıkıştırdı. Keyifliydi, içi açılmıştı. Ne güzel bir gündü. Herkes sevimli, rahat, mutlu görünüyordu. Yalnız Zahar asık suratlı efendisine yan yan bakıyordu. Anisya da tatlı tatlı gülümsüyordu. Oblomov bir karar verdi. ''Bir köpek alacağım.'' ''Hayır, kedi daha iyi. Kediler daha tatlıdır. Mırmır eder dururlar.'' Olga'ya koştu. Yolda düşünüyordu. Peki ama nasıl olur? Olga beni seviyor ha? O genç, o taze kız. Hayalinde şimdi kim bilir ne şiir dolu bir hayat vardır. Uzun boylu, siyah kıvırcık saçlı, mağrur gülüşlü, gözlerinin içi pırıl pırıl yanan, sesleri çın çın öten, yüzlerinde gizli bir kudret ve cesaret okunan gençleri düşünse gerek. Ama tabii bir kadın bir erkekte gençlik, cesaret, dans ve binicilik hünerlerinden başka şeyleri de sevebilir. Olga herhangi bir kız değil. Kalbini bir bıyığa, bir kılıç şakırtısına kaptırmayabilir. Ama o zaman da insanda başka şeyler olmalı. Mesela kuvvetli bir zeka. Herkesin hayran olduğu bir kafanın karşısında o da eğilir. Ya da insan ünlü bir artist olur. Ben neyim ki? Oblomov işte o kadar. Halbuki Stoltz mesela öyle mi ya? Zekası var. Kendini başkalarına idare edebiliyor. Hayatına düzen verebiliyor. Nereye gitse rastladığı insanları kazanıyor. Onlara her istediğini yaptırabiliyor. Halbuki ben daha Zahar'ı idare edemiyorum. Ben bir Oblomov'um. Stoltz, aman yarabbi, Stoltz'u seviyor. Kendisi de söyledi ya, onu bir dost gibi seviyorum diyor. Ama yalan. Ya da farkında olmadan. Kadınla erkek arasında öyle dostluk falan olmaz. Kuşku içinde adımları yavaşladı. Ya benimle alay ediyorsa? Bana karşı yalnız birdenbire durdu. Ya bu bir oyunsa, bir dolapsa? Beni sevdiğini de nereden çıkarıyorum? Böyle bir şey söylemedi. Bütün bunlar onun oyunları. Andrei'yi mi seviyor acaba? Hayır, sevemez. O öyle bir kız ki. Tam o sırada Olga'yı görerek sevinç içinde, bak işte böyle bir kız dedi. Olga neşeli bir gülümsemeyle elini uzattı. Oblomov kararını verdi. Hayır, olamaz. Olga aldatıcı bir kadın olamaz. Aldatıcı kadınlar insana bu kadar candan bakmazlar. Bu kadar içten gülüşleri olmaz. Yapmacık sesler çıkarırlar. Ama beni sevdiğini söylemedi. Telaşlandı yeniden. Bu sevgiyi kendisi kuruyordu. Peki ama o halde ne diye kızdı? Ne muammadır bu? Olga sordu. Nedir o elinizdeki? Bir dal. Ne dalı? Görüyorsunuz ya, leylak dalı. Nerede buldunuz? Geldiğiniz yolda leylak yok. Siz koparıp atmıştınız. Niçin aldınız? Hiç. Onu kızıp atışınız hoşuma gitmişti de. Kızmam hoşunuza gitmişti demek. Bu da yeni bir şey. Neden? Söyleyemem. Ne olur söyleyin. Dünyada söyleyemem. yalvarıyorum size. Oblomov başını salladı. Ya şarkı söylersem? O zaman belki. Demek kalbinizi yalnız müzik yumuşatıyor, öyle mi? Evet, ama sizden dinlediğim zaman. Peki öyleyse, söyleyeyim. Kasta diva. Kasta diye başladı ve durdu. Haydi, söyleyin şimdi dedi. Oblomov biraz tereddüt etti, sonra kararını vererek hayır, hayır dedi, söyleyemem, hiçbir zaman. Ya doğru değilse, ya sadece bir kuruntu ise, hayır, hayır. Olga, Oblomov'u dikkatle süzerek, ne doğru değilse, korkunç bir şey mi? Olga'nın yüzü daha anlayışlı bir hal aldı. Düşüncenin ışığı yüzünün her çizgisinde birdenbire parladı. Artık keşfetmişti. Sanki güneş bir bulutun arkasından çıkıvermiş, ilkin bir fundalığı, sonra bir ötekini, evin damını ve nihayet bütün peyzajı aydınlatmıştı. Olga artık Oblomov'un ne düşündüğünü biliyordu. Oblomov hala tekrarlıyordu. Hayır, hayır, söylemek elimde değil, boşuna sormayın. Olga kayıtsızlıkla, sormuyorum ki. Nasıl olur, biraz önce. Olga onu dinlemeden ciddi ciddi, haydi eve gidelim, evde teyzem bekliyor. Olga önden yürüdü. Evde Oblomov'u teyzesiyle yalnız bırakarak odasına çekildi. O gün Oblomov gittikçe artan bir umut kırıklığı içinde yaşadı. Günü Olga'nın teyzesiyle geçirdi. Maria Mihailovna zeki, anlayışlı bir kadındı. Her zaman güzel, kendisine yakışan yeni ipek elbiseler, dantelli yakalar giyerdi. Yaşı 50'ye yakındı ama tazeliğini kaybetmemişti. Boynunda altın bir gözlük asılı dururdu. Her halinde bir vakar vardı. Üstüne güzel bir şal alır, dirseğini zaman zaman kibarca yastığa dayayarak kanepenin üstüne ihtişamla otururdu. Kimse onun iş gördüğünü, yere eğildiğini, dikiş diktiğini, küçük şeylerle uğraştığını görmemiştir. Bunlar onun ciddi yüzüne yakışmazdı. Hizmetçilerine sert ve kayıtsız bir edayla emirler verirdi. Bazen kitap okur ama hiç yazı yazmazdı. Güzel ve çoğu zaman Fransızca konuşurdu. Oblomov'un Fransızcayı rahat konuşmadığını hemen fark etmiş ve daha ikinci günü onunla Rusça konuşmuştu. Konuşurken fazla düşünmez, kendini zeki göstermeye çalışmazdı. Sanki zekasına bir sınır çizmiş de dışına çıkmak istemiyordu. Hayatında duyguların, sempatilerin, aşkın fazla bir yer tutmadığı her halinden belli oluyordu. Halbuki başka kadınlarda aşk, hiç değilse konuşmalarında hayatın her cephesine karışır, başka meseleler ikinci planda kalır. Bu kadın için en önemli mesele yaşamasını bilmek, kendisine hakim olmak, düşünce ile karar, kararla gerçekleştirme arasında bir denge kurmaktı. Bir düşman gibi insanı daima göz hapsinde bulunduran bu kadını şaşırtmak mümkün değildi. Salon hayatı onun asıl hayatıydı. Bunun için her düşünce, her söz ve her davranış üzerinde büyük bir dikkatle dururdu. Hiç kimseye yüreğini açmaz, gizli duygularını söylemezdi. İhtiyar bir dostla oturup kahve içtiği, gizli gizli konuştuğu olmazdı. Yalnız Baron von Langwagen'le çok defa baş başa kalırdı. Baron bazen gece yarılarına kadar oturur ama Olga da her zaman bu konuşmalarda bulunurdu. Uzun zaman susarlardı. Fakat susmaları anlamlı ve zekiceydi. Sanki aralarında başkalarının bilmediği sırlar vardı. Onları bir arada görünce insan yalnız şunu düşünürdü. Bu iki insan bir arada bulunmaktan hoşlanıyorlar. İşte o kadar. Maria Mihailovna herkese nasıl davranıyorsa Baron'a da öyle davranıyordu. Hali hiç değişmez, her zaman sevimli ve sakin görünürdü. Kötü diller bu dostluğu yorumlamaya kalkıp eski ilişkilerden, hatta beraber yaptıkları Avrupa yolculuğundan söz etmişlerdi. Ama Maria Mihailovna da Baron'a karşı en küçük bir sevgi belirtisi görmeye imkan yoktu. Baron, Olga'nın küçük çiftliğinin vasisiydi. Çiftlik nasılsa rehine konmuş, Baron bir dava açmıştı. Yani bir memura bir takım evrak yazdırmış, gözlüklerini takıp okumuş, imza etmiş ve aynı memurla resmi dairelere göndermişti. Kendisi de yüksek çevrelerdeki dostluklarından yararlanıp davaya iyi bir yön vermişti. Davanın pek yakında kazanılacağını umuyordu. Bu dava dedikodulara son vermiş ve herkes Baron'u bu evde bir akraba gibi görmeye alışmıştı. Baron 50 yaşlarında vardı ama genç kalmıştı. Yalnız bıyıklarını boyuyor ve biraz topallıyordu. Pek kibardı. Kadınların yanında sigara içmez, bacak bacak üstüne atmazdı. Salonlarda koltuklara yaslanıp ayaklarını kadınların burnuna uzatan delikanlıları tiksintiyle karşılardı. odalarda bile eldivenle oturur, yalnız yemek yerken çıkarırdı. Son modaya göre giyinir, yakasına nişanlar takardı. Daima kapalı bir arabada gezer ve atlarının üstüne titrerdi. Arabaya oturmazdan önce atların koşumlarını, hatta nallarını yoklar, bazen de mendilini çıkarıp tımarın iyi yapılıp yapılmadığını anlamak için atların başına sürerdi. Tanıdığı kimselere büyük bir nezaketle gülümser, henüz tanıştırılmadığı insanlara ise pek soğuk davranırdı. Tanıştırılır tanıştırılmaz soğuk tavrı bir gülümsemeye çevrilir ve tanıştığı insan da artık her zaman için karşısında gülümsemeye hak kazanmış olurdu. Baron her şeyden aynı titizlikle söz ederdi. Fazilet, hayat pahalılığı, bilim, salon hayatı gibi konularda düşüncelerini açık ve kesin cümlelerle ifade ederdi. Bu cümleler sanki herkese dağıtılmış bir ders kitabından çıkarılmış gibiydi. Olga'nın teyzesiyle ilişkileri o zamana kadar pek basit ve sakin olmuştu. Birbirlerini aşırılığa gitmeden seviyorlar ve aralarında hiçbir geçimsizlik çıkmıyordu. Böyle olması biraz Maria Mihailovna'nın mizacından, biraz da kavga etmelerine hiçbir sebep bulunmamasındandı. Olga'nın hiç razı olmayacağı bir şeyi istemek teyzesinin aklından bile geçmez, Olga da teyzesinin arzularına ve düşüncelerine karşı koymayı rüyasında bile görmezdi. Teyzesinin istedikleri de nihayet elbise ve saç tuvaleti seçmekte ya da opera ile Fransız tiyatrosundan birine karar vermekte bir mesele olurdu. Olga bunlarda her zaman teyzesinin dediğine uymuştu. Maria Mihailovna da isteklerinde hiçbir zaman bir teyzenin haklarını aşmamıştı. İlişkileri o kadar renksizdi ki Olga'nın teyzesine ne çeşit bir sevgiyle bağlı olduğu kestirilemezdi. Diğer taraftan da insan ilk bakışta onların bir ana kız değil, bir teyzeyle yeğen olduklarını anlayabiliyordu. Teyze sorardı, ben çarşıya gidiyorum, bir şey ister misin? Olga, evet matant, terziye uğramak istiyorum der ve birlikte giderlerdi. Ya da, hayır matant, başka gün giderim, daha yeni gittim derdi. Teyzesi iki parmağıyla yanağını tutar ve alnından öperdi. O da teyzesinin elini öper, biri gider, biri evde kalırdı. Teyze sanki kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi ne bir soruya ne de bir karara benzeyen bir edayla sorardı. Geçen yaz oturduğumuz sayfayı mı tutacağız? Olga, evet orası çok güzeldi der ve sayfaya tutulurdu. Yahut da Olga, ah teyzeciğim o ormandan, kumlardan bıkmadınız mı? Başka bir tarafa baksak nasıl olur? Diye sorardı. Teyzesi, peki bakalım derdi. Bazen teyzesi, Olenka, tiyatroya gidelim. Bu piyesi çok övüyorlar. Olga ne büyük bir istek ne de büyük bir uysallık göstererek iyi olur derdi. Bazen aralarında ufak tefek anlaşmazlıklar olurdu. Yeşil kurdele sana hiç yakışmıyor şekerim, sarı olsun. Ah matant, 6. defadır sarı kullanıyorum, herkesi bezdireceğim. Peki menekşe olsun. Ya şunlar nasıl? Teyze Olga'nın gösterdiği kurdelelere dikkatle bakar ve başını sallardı. Sen bilirsin maşer, ama ben olsam ya sarı alırdım ya da mor. Olga kibarca, hayır matant, ben bunları tercih ediyorum. Bunları alacağım müsaadenizle. Olga teyzesinden fikir sorduğu zaman söylediklerini emir saymaz, sadece kendinden daha tecrübeli bir kadının sözleri diye dinlerdi. Teyze şu kitabı okudunuz mu? Nasıl? Teyze kitabı iter, fakat Olga'nın okumasına engel olmak da istemeksizin, aman ne iğrenç kitap derdi. Böyle bir sözden sonra Olga'nın o kitabı okuduğu olmazdı. İkisinin de bilmediği bir kitap olunca Baron von Langwagen'a ya da orada ise Stoltz'a sorarlar ve onların hükümlerini kabul ederek kitabı okur veya okumazlardı. Bazen teyze, ma cher Olga, Zavatskiler'de sana pek sorulan genç hakkında dün bana olmayacak şeyler anlattılar. Teyze bu kadarla kalırdı. Artık bu gençle fazla görüşüp görüşmemek Olga'nın işiydi. Oblomov'un gelişi evde ne teyze için, ne baron için, ne de Stoltz için bir mesele oldu. Stoltz, Oblomov'u öyle bir eve götürmek istemişti ki orada yemekten sonra uzanmak imkanı olmasın. Hatta bacak bacak üstüne bile atılmasın. Temiz giyinilsin, konuşulan şeylere dikkat edilsin, olan biten hakkında canlı konuşmalar olsun ve insanın kola uykusu gelmesin. Bundan başka Stoltz düşünmüştü ki Oblomov'un uykulu hayatına zeki, sevimli, canlı ve biraz da alaycı bir kız sokmakla karanlık bir odaya bir lamba koymuş, içini aydınlatmış, ısıtmış, canlandırmış olacaktı. Halbuki Oblomov'un hayatına bir lamba değil, bir havai fişek sokmuştu. Bunu ne kendisi ne de tabii Olga ve Oblomov tahmin etmişlerdi. İlk ziyaretinde İlya İliç bacak bacak üstüne atmadan teyzeyle 2 saat kadar oturdu. Birçok şeylerden akıllı uslu konuştu. Hatta 2 defa ayakları altına büyük bir tabure bile koydu. Baron da geldi, ona nezaketle gülümsedi ve elini sıktı. Oblomov büsbütün ciddileşti. Üçü de birbirinden pek hoşlandılar. Teyzenin Olga ile Oblomov'un gezintileri, baş başa konuşmaları hakkındaki düşüncesi, hayır daha doğrusu bu hususta hiçbir düşüncesi yoktu. Olga genç bir züppeyle çıksaydı iş değişirdi. Ama o zaman da gene bir şey söylemezdi. Sadece her zamanki ustalığıyla işi çaktırmadan yoluna koyardı. Birkaç defa onlarla birlikte çıkar ya da birisini gönderir ve gezintiler kendiliğinden suya düşerdi. Monsieur Oblomov'la gezmek, salonda yahut balkonda bir köşeye çekilmek. Bunlardan bir şey çıkmaz. Oblomov 30'unu geçmişti. Olga ile saçma sapan şeyler konuşmaz, ona münasebetsiz kitaplar vermezdi elbette. Böyle bir şey kimin aklına gelebilir? Zaten Stolt seyahate çıkmadan önce Olga'ya Oblomov'u uyuşukluk içinde bırakmamasını, gündüzleri uyutmamasını, ona eziyet etmesini, iş yaptırmasını, kısaca onunla yakından ilgilenmesini rica etmişti. Stolt, Maria Mihailovna'dan da Oblomov'u gözünden uzak tutmamasını, sık sık evine çağırmasını, Avrupa'ya gitmezse onu bir şeylerle oyalamasını istemişti. Oblomov o gün teyzeyle otururken Olga hiç görünmedi ve saatler pek ağır geçti. Oblomov yine renkten renge giriyordu. Olga'daki yeni değişmenin sebebini artık anlıyor, ilk defakinden daha fazla üzülüyordu. İlk beceriksizliği onu sadece ürkütmüştü. Şimdi ise kalbi eziliyor, kendini karanlık, yağmurlu bir havada perişan ve zavallı hissediyordu. Ona onu sevdiğini keşfettiğini söylemişti. Bu keşfinde belki de aldanmıştı. Bu söz bir hakaret sayılırdı. Hem de kolay kolay tamir edilmez bir hakaret. Doğru keşfetmiş olsa bile bu kadar beceriksizlik olur muydu? Bu düpedüz kendini beğenme değil miydi? Olga'nın genç ve temiz kalbinde ürkek ürkek uyanan duyguyu küçük bir gürültünün daldaki kuşu kaçırması gibi kaçırıvermişti. Üzüntü içinde yemeğe gelmesini bekledi. Acaba ne söyleyecek? Ona nasıl bir gözle bakacaktı? Olga indi. Oblomov ona hayran hayran baka kaldı. Birdenbire değişivermişti. Yüzü, hatta sesi bile başka türlüydü. Saf ve çocukça gülümsemesi dudaklarından gitmişti. Oblomov'a bir defa olsun ne merakla ne de tereddütle baktı. Sanki artık sorulacak, öğrenilecek, şaşılacak hiçbir şey kalmamıştı. Gözleri eskisi gibi Oblomov'a dikilmiyordu. Ona sanki yıllardan beri tanıdığı, baron kadar bile ilgilenmediği bir adammış gibi bakıyordu. Aradan 1 yıl geçmiş, Olga 1 yıl daha yaşlanmıştı sanki. Dünkü sıkıntısından, sinirliliğinden eser kalmamıştı. Şaka ediyor, gülüyor, evvelce karşılık vermeyeceği soruları uzun uzun cevaplandırıyordu. Belliydi ki artık Oblomov'a karşı herkes gibi olmaya karar vermişti. İçindekini olduğu gibi söylemek serbestliği ve rahatlığı kayboluvermişti. Nasıl olmuştu bu iş? Yemekten sonra ona yaklaşarak gezintiye gidecek miyiz diye sordu. Olga cevap bile vermeden teyzesine döndü. Gezmeye gidelim mi? Teyze, evet biraz gezelim dedi. Söyle şemsiyemi getirsinler. Hep birlikte çıktılar. Uyuşuk uyuşuk gezindiler. Uzaktan Petersburg'a baktılar. Ormana kadar gittikten sonra balkona döndüler. Oblomov bu sıkıcı durumun devam edip etmediğini anlamak, bir kelimeyle, bir gülüşle yahut belki bir şarkıyla olsun eski Olga'yı bulmak umuduyla sordu. Bugün şarkı söylemeye niyetiniz yok galiba. İstemeye cesaret edemiyorum. Teyze, çok sıcak dedi. Olga, zararı yok, söylemeye çalışırım dedi ve bir şarkı söyledi. Oblomov kulaklarına inanamıyordu. Olga değildi bu. Ne olmuştu o eski tutkulu ses? Söyleyişi düzgün ve güzeldi. Ama salonlarda kendilerinden şarkı istenen genç kızların şarkıları gibi duygusuzdu. Sesinden ruhunu ayırmış, dinleyene hiçbir heyecan vermez olmuştu. Alay mı ediyor, numara mı yapıyor, öfkeden mi yapıyor belli değildi. Oblomov'a dostça bakıyor, onunla rahat rahat konuşuyordu. Ama şarkısı gibi sözleri de duygusuzdu. Ne demekti bu? Oblomov çayı beklemeksizin şapkasını aldı, veda etti. Teyze, sık sık gelsenize dedi. Hafta içinde hep yalnızız, sıkılmazsınız, gelin. Hele pazarları misafirler çok oluyor, hiç sıkılmazsınız. Baron nazikçe ayağa kalktı ve Oblomov'u selamladı. Olga bir eski dosta bakar gibi başını döndürerek uzaklaşan adımlarını kayıtsızca dinledi. Bu 2 saat ve sonraki 3-4 gün en çok bir hafta, Olga'da derin bir etki yapmış, onu çok olgunlaştırmıştı. Böyle çabuk bir değişme, bu kadar derin bir ruh gelişmesi ancak kadınlarda görülebilir. Hayatının akışını günler içinde değil, saatler içinde duyuyordu. Bir erkeğin gönlünden, hiç farkına varmadan gelip geçen şeyleri bir genç kız inanılmaz bir çabuklukla yakalar. Gözleri onların peşine takılır, geçerken çizdikleri yol hafızalarında silinmez izler bırakır. Erkeğe gerçeklerin apaçık gösterilmesi gereken yerde kadını hafif bir rüzgar, işitilmez bir hava, ürperme yeter. Bir genç kızın bir hafta önceki saf çehresini, kayıtsız hallerini birdenbire ciddi düşüncelerle ağırlaştırıveren ne olabilir? Nedir bu düşünceler? Niçin? Bunlarda sanki bir erkeğin bütün mantığını, nazariyelerini, tecrübelerini aşan pratik bir felsefe, bütün bir hayat görüşü vardır. Bir genç kızı daha dün bir çocuk olarak bırakan kuzeni okulunu bitirip subay olunca ona yine eskisi gibi neşeyle koşar. Omzuna vurmak, elinden çekmek, onunla iskemlelerin, kanepelerin üstünde atlamak ister. Bir de yüzüne dikkatle bakınca şaşırır, hayretle irkilir. Kendinin çocuk kaldığını, onunsa artık bir kadın olduğunu anlar. Ne vardı acaba? Bir dram mı olmuştu? Başına bir felaket mi gelmişti? Bütün şehrin bildiği bir olay mı çıkmıştı? Hayır. Ne annesinin, ne teyzesinin, ne amcasının, ne dadısının, ne hizmetçisinin bir şeyden haberi vardır. Zaten bir şey olacak kadar vakit geçmemiştir. Bir iki defa dans etmiştir, başı ağrımıştır ve gece uyuyamamıştır. İşte o kadar. Bunlar gelip geçmiştir. Fakat kızın yüzünde yeni bir ifade belirmiştir. İnsana artık başka türlü bakar. Kahkahayla gülmez. Armudu soymadan ağzına atmaz. Okulda şu oldu, bu oldu demez. Halbuki o da kuzeni gibi okulu yeni bitirmiştir. Ertesi ve daha ertesi gün Oblomov böyle bir kuzen gibi Olga'yı tanıyamaz olmuş, ona utanarak bakmıştı. Olga'nın bakışları ise açık ve rahattı. Ona herkese bakar gibi meraksız ve sevgisiz bakıyordu. Kendi kendine ne oluyor bu kıza, neler düşünüyor, bir şey anlıyorsam kör olayım diyordu. Sahiden de nasıl anlayabilirdi? Olga'da olan değişiklik bir erkekte ancak 25 yaşında, 25 profesörün kitaplıkların yardımıyla dünyayı dolaştıktan sonra hatta bazen ruh ve fikir tazeliğini kaybetmek pahasına olabilirdi. Bu değişiklik, bu bilince varış Olga'ya ne kadar ucuza mal olmuştu. Oblomov, hayır, bu sıkıntılı, belalı bir iş. Viborg tarafına taşınmalı, çalışmalı, okumalı. Sonradan Oblomovka'ya gitmeli. Yalnız gitmeli, onsuz. Elveda benim cennetim, benim sakin, ışıklı hayat idealim. Oblomov 4. ve 5. günde Olga'yı görmeye gitmedi. Ne okudu ne de bir şey yazdı. Gezip dolaşmak istedi fakat tepeye doğru giden tozlu yola çıkar çıkmaz gevşedi. Bu sıcakta ne işin var oralarda, dedi. Eve dönüp kanepeye uzandı ve Gorohov sokağındaki tozlu, perdeleri inik odasındaki gibi derin bir uykuya daldı. Karmakarışık rüyalar gördü. Uyandığı zaman masa kurulmuş, üstüne kvas, çorba ve bir et yemeği konmuştu. Zahar uykulu uykulu pencereden dışarı bakıyordu. Bitişik odada Anisya tabakları yerleştiriyordu. Oblomov yemeğini yedi ve pencereye oturdu. Her şey tatsız, anlamsız. Oblomov yapayalnızdı. Gene eskisi gibi hiçbir şey yapmaya, hiçbir yere gitmeye isteği yoktu. Anisya Oblomov'u eğlendirmek için getirdiği bir kediyi dizlerine koyarak ''Komşular bir kedi getirdiler, alalım mı? Dün istemiştiniz.'' Oblomov kediyi okşamaya başladı. Ama artık kediden de hoşlanmıyordu. Zahar diye bağırdı. Buyurun efendim. Belki şehre taşınacağım artık. Nereye? Evimiz yok ki. Viborg mahallesine canım. Bir sayfeden başka bir sayfaya ne diye taşınalım? Ne var sanki orada? Yoksa Mihail Andreyevich'i mi görmeniz geldi? Burası rahat değil. Gene taşıma derdi. Aman ya Rabbi. Daha yeni kendimize geldik. Hala iki fincanla bir süpürgeyi bulamıyorum. Mihail Andreyevich öteki eşyalarla götürmediyse kayıp demektir.